Ayrım 4. Fıtrat, İsmail Saymaz. Sayfa 52. Ölümdeki payı %30. SGK verilerine göre 2000-2011 arasında yılda ortalama 344 işçi şantiyede öldü. 379'u sakat kaldı. 2011 değerlerine göre 1700 ölümün 570'i, yani 1/3'ü inşaatta meydana geldi. İstihdamdaki payı %6 olan inşaatın ölümdeki payı %30'u buldu. AGE sayfa 281. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki İTÜ öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarının incelemesi sonucunda 1968-1999 yılları arasında inşaatlarda meydana gelen kazaların istatistiğine göre ilk 5 kaza tipi şöyle: İnsan düşmesi, elektrik çarpması, malzeme düşmesi, yapı malzemesindeki kazalar ve şantiye içi trafik kazası. Bu dosyalara göre ölen 2389 işçiden 1028'i, yaralanan 2841 işçiden 934'ü sadece düşme sonucu can verdi. Ölümlerde ikinci sırayı elektrik kazası, yaralanmada ise tezgah ve makineye uzuv kaptırma alıyor. Üçüncü sırada malzeme düşmesi geliyor. AGE sayfa 287. Devletin inşaat işçilerinin çığlıklarına uyanması hayli uzun sürdü. En sonunda Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nda 4 Nisan 2015'te bir değişikliğe gidilerek kimi mesleklerde yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi. ÇSGB 25 Mayıs 2015'te yayınladığı iki tebliğ ile 40 meslekte belge şartı koştu. Tebliğin yayınlanmasından bir yıl sonra sınava girip yeterlilik belgesini almamış işçilerin çalıştırılamayacağı kararlaştırıldı. Bu meslekler içerisinde kalıpçılar, betoncular, duvarcılar ve sıvacılar da var. Adliye Sarayı'nda ölüm. Ne var ki bu zorunluluğa ne ölçüde uyulduğunun kestirmek hayli güç. Zira bu kıyım işçilerin hakkını gözetmesi gereken adliye saraylarında bile yaşandı. Adalet Bakanlığı tarafından dünyanın en büyük adliyesi diye tanıtılan İstanbul Kartal Adliyesi'nin inşaatının iskele bölümü, yüksekten düşme riskinin olması, tedbir alınmamış olması nedeniyle ölümcül ve ağır yaralamalı kazaların önlenmesi açısından 24-30 Haziran 2010'da mühürlendi. Buna rağmen adliye inşaatında 27 Ekim 2010'da meydana gelen kazada 47 yaşındaki taşeron işçi Kurtuluş Alioğulları 8. kattan merdiven boşluğuna düşerek öldü. http://www.radikal.com.tr/turkiye/dunyanin-en-buyuk-ve-olumcul-adliyesi-10-26-264/. Bu gemi bir kara tabut. Gemiyi yaptıracak armatörle tersane kendi arasında pazarlık yapıyor. Armatör, eğer kaza olursa ve işçi ölürse ben 3 kişinin parasını öderim diyor. Eğer 5'e çıkarsa ikisi tersaneye ait. Yani baştan gemi yapılmadan bunun pazarlığını yapıyor. Kan parasını sen öde ben öde pazarlığı yapıyorlar. Yani yapılan her gemide 3 kişinin ölme hakkı vardır. Biz öyle biliyoruz. Tuzla Tersaneler Bölgesi İzleme İnceleme Komisyonu'nun Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki çalışma koşulları ve önlenebilir sert iş kazaları hakkında rapor. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İstanbul 2008 sayfa 95-96. İstanbul'un Tuzla ilçesindeki tersaneler bölgesinde ard arda işçilerin can verdiği günlerde akademisyen Aslı Odman öncülüğünde 2008'de kurulan Tuzla Tersaneler Bölgesi İzleme ve İnceleme Komisyonu'na konuşan bir işçi, içinde bulundukları can pazarını bu sözcüklerle anlatıyordu. Türkiye'de 1969 yılına kadar Haliç, Kasımpaşa, Tophane ve İstinye kıyılarında faaliyet gösteren kamuya ait tersaneler için o yıl Bakanlar Kurulu kararıyla Tuzla'nın Aydınlı Koyu 49 yıllığına tahsis edildi. Ne var ki tersanelerin Tuzla'ya göçmesi 1981'i buldu. Akdemir sayfa 141. Zamanla bölge tamamı Karadeniz'de olan Kalkavan, Yardımcı, Sadıkoğlu, Torlak, Bayrak, Çiçek ve Üner ailelerinin eline geçti. Nevra Akdemir, gemi inşaat sektörünün yükselişi bakımından 3 kırılma evresinden söz ediyor. İlki tersaneciliğin Tuzla'ya zorunlu göçüydü. Altyapısını devletin oluşturduğu bölge yan sanayileriyle dev bir tesise dönüştü. Tüm tersanelerin bir arada toplandığı dünyadaki tek örnek oldu Tuzla. İkinci kırılma 1976'dan itibaren gemi inşa, gemi satın alma, tersane kurma ve geliştirme fonu GİSAT ile armatörlere her yıl kredi verilmesi oldu. GİSAT'ın en etkin şekilde kullandırıldığı evre ulus ve özel iktidarlarıydı. AGE sayfa 143-144. Üçüncü kırılma 2001 yılı ve sonrasında meydana geldi. BM gemilerin uyacağı kuralları değiştirince mevcut gemiler hurdaya çıktı. Gemi talebi Avrupa, Japonya, Güney Kore'deki büyük ölçekli tersanelere kaydı. Bu tersanelerin uzak, maliyetli ve dolu olması nedeniyle Tuzla'nın yıldızı parladı. Tuzla'nın yükselişi. TBMM Tuzla Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre sektör %360 büyüdü. 2002'de tersanelerdeki toplam sipariş 83 iken bu rakam Haziran 2008'de 254 gemiye ulaştı. Tanker siparişleri 4 kat artıp 207'ye çıktı. Aynı dönemde teslim edilen gemi sayısı 142'den 368'e çıktı. 2001'de bakım ve onarımı yapılan gemi sayısı 583 iken 2007'de 735'e yükseldi. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/sse295.pdf. Yine bu rapora göre 2002'de 13.545 olan istihdam miktarı 2007 yılı sonunda 33.380'e çıktı. Yan sanayi istihdamı 30.000'den 100.000'e yükseldi. Ancak Japonya ve Güney Kore'de taşeron işçiler istihdamın %50'sini oluştururken Türkiye'de bu rakam %80'i buluyordu. Tuzla'da taşeron sistemi 1982'den beri vardı. Ekonomik kriz etkisiyle tersaneler küçülürken şirketler deneyimli ustaların yanlarına bir grup işçi alarak çalıştırmaya yönlendirdi. Kamudan istifa ederek özele geçen yöneticiler de Japonya ve Güney Kore'den bildikleri bu sistemi Tuzla'ya uyarladı. AGE sayfa 177. Tuzla'daki taşeronluk sistemin tersane ile kurdukları ilişki biçimine göre iki ayak üzerinde gelişti. İlki yerleşik veya iç taşeron olarak adlandırılan sistem. İç taşeronların tersanedeki varlıkları kimi zaman armatörden de eski olabiliyor. Çalıştırdığı işçi nezdinde patronken armatör nezdinde ustabaşı görülüyor. AGE sayfa 170-174. 2007'de 12 ölü. Tuzla'da artan iş hacminden kaynaklı işçi gereksinimi taşerondan elde edilince ölümler hızla tırmandı. 2001'de 1 olan ölüm miktarı 2004'te 5'e, 2005'te 8'e, 2006'da 10'a, 2007'de 12'ye çıktı. ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri 1 Kasım 31 Aralık 2006 arasında 51 tersaneyi denetledi. Hazırlanan tersanelerde iş sağlığı ve güvenliği teftiş projesi genel değerlendirme raporuna göre bölgede çalışan 16.170 işçiden 12.427'si taşeron, 2611'i kadroluydu. 2007'de 276 iş kazası yaşanmış ve 12'si ölümle sonuçlanmıştı. Ölümlerden ikisi elektrik çarpması, 4'ü yüksekten düşme, 3'ü cisim çarpması ve düşmesi, 2'si araç çarpması, 1'i kalp krizi nedeniyle meydana gelmişti. 6'sında uzuv kaybı gerçekleşmişti. En çok kaza yüksekten düşme ve cisim çarpmasından kaynaklanıyordu. Teftiş sonucu 99 madde başlığı altında 1061 noksan saptanmıştı. Sonuç kısmında işverenlerin sorunları bildikleri ancak çözümü uzun zamana bırakma eğiliminde oldukları vurgulandı. http://www.3.csgb.gov.tr/csgbportal/showproperty/wlp20repository/ itkb/dosyaları/yayınlar/yayınlar2013/2007/17. Bakanlık noksanlık saptanan 36 iş yerine süre verirken 3'üne para cezası kesti. Hiçbiri mühürlenmedi. Ağır ceza verilmediği için rapordan 5 ay sonra 21 Ağustos 3 Eylül 2007 arasında 5 işçi öldü. ÇSGB aynı yıl bir teftiş daha yaptı. Tersanelerde iş sağlığı ve güvenliği teftiş projesi 2 başlıklı ikinci rapor yayınlandı. http://www.csgb.gov.tr/gsgb/portal/show/property/wp%20/repository/itkb/dosyalar/yayınlar/yayınlar2013/2007/21. Rapora göre 43 tersanede 590 noksanlık saptandı. 41 iş yerine 190 bin TL para cezası kesildi. Neden mi mühürleme olmadı? Çünkü Desan Tersanesi'nde işçi Bekir Özmen'in can verdiği 3 Eylül 2007'de görüldüğü üzere patronların arkasında iktidar vardı. Sözde teftiş. ÇSGB Bakanı Faruk Çelik, Özmen'in ölümünden 3 gün sonra Desan'ı teftişe gitmişti. Basının alınmadığı teftiş sonunda Çelik bir grup işçi tarafından, patronlar tarafından yönlendiriliyor, iş kazası yaşanmayan bölümlere götürülüyorsunuz şeklinde uyarıldı. Fakat Çelik çıkışta önlemleri beğendim dedi. Bu esnada yanında tersanenin sahibi Cengiz Kaptanoğlu vardı. Kaptanoğlu 2003-2007 arasında AKP İstanbul milletvekiliydi. Kaptanoğlu'ndan sonra 2007-2011 yıllarında yardımcı ve Türkler tersanesi sahibi Kemal Yardımcı AKP'den, Torlak ve Torgem tersanelerinin sahibi Torlak ailesinden Durmuş Ali Torlak da MHP'den TBMM'ye girdi. Bu tersaneler iş kazalarının en sık meydana geldiği adreslerdi. Torlak ilk demecini radikal muhabiri olarak bana vermişti. Radikal'de 5 Eylül 2007'de yayınlanan demecinde Torlak, ölümlü kazaları, tersanelerin küçülmesine, işçilerin yan yana çalışmak zorunda kalmasına ve havanın sıcaklığına bağladı. Torlak, bu kazadır. Neden Tuzla derseniz, fikir beyanında bulunamayacağım. Kazalara işçilerin ihmali de yol açabiliyor. Havalar sıcak, kaskını giy dersin, ihmal edebilir, dedi. Torlak, iş güvenliği nedeniyle taşerona karşı çıktığını söyledi. Oysa Torlak'ın amcasının oğlu olan GİSBİR Başkan Vekili Kenan Torlak'ın Torgem Tersanesi'nde taşeron uygulaması sürmekteydi. http://www.radikal.com.tr/haber/php?habernoeşit231971. Tuzla'dan TBMM'ye. TBMM kayıtlarına göre AKP'li yardımcı ve MHP'li Torlak'ın karnesi şöyleydi. Örneğin 19 yaşındaki Onur Bayoğlu, Sedef Tersanesi'nde 19 Ocak 2008'de ambara düşerek öldükten yalnızca 5 gün sonra 23 Ocak'ta Torlak 9 soru önergesi verdi. Bayoğlu'nun ölümü hakkında mı? Hayır, değil. Torlak ilk önergede tersane kapasitelerini artırmak maksadıyla Koster inşasını desteklenip desteklemeyeceğini sordu. İkincisinde LPG ithalatının %80'inin yabancı gemilerle yapılmasından yakındı. Üçüncüsünde tersanelerimizin kapasitelerini artırma konusunda devlet desteği verilecek mi sorusunu yöneltti. Dördüncüde de elektrik santrallerinin bir veya birden fazlasını tersanecilere vermeyi düşünür müsünüz diye sordu. Tuzla'da 5-17 Şubat 2008'de 5 işçi can verdi. Torlak 3 gün sonra Mezitli ve Sultanhanı adıyla ilçe kurulmasını önerdi. Mayıs 2008'de 5 işçi öldü. Torlak 5 Haziran'da yeni bir soru önergesi daha yöneltti. Bu kez 2002'den beri denizcilik müsteşarlığı alanına giren kaç ihalenin yapıldığını, bu ihaleleri kimlerin aldığını, Tuzla'daki kokunun nasıl giderileceğini sordu. 8 Haziran'da işçi İhsan Turan ezilerek can verdi. Yardımcı 3 gün sonra balıkçılara verilen cezaların indirilmesini istedi. 3 Temmuz'da montajcı Kemal Turhan düşerek öldü. 5 gün sonra Torlak, Yalova'daki yeni tersane alanının sektörle ilgisi olmayan ortaklıklara verilmesine kızdı. Önergesinde, bu oluşumdaki kaç firmanın tecrübesi olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Diğer önergesinde Tuzla'da yeni dolgu alanı yapılmasını eleştirdi. 29 Temmuz'dan 20 Aralık'a 13 işçi elektrik çarpması, damarı kesilerek, yanarak, denizde boğularak ve patlamada öldü. Torlak bu dönem içinde tek bir soru önergesi verdi. İstanbul'da batan ve karaya oturan kaç geminin 7 emine alındığını ve akıbetlerini merak etti. 2009'da 15 işçi öldü. Hikmet Kaya yanarak, Sevim Sevgili kapaklar arasına sıkışarak, Aydın Can düşerek ve Cemil Akgül elektrik çarpmasından. Torlak 16 Nisan'daki önergesinde şunu sordu. Gırgırla avlanmaya izin verirken ışıkla avlanmaya, trolü izin verirken karides avlamaya izin verilmemesi ne derece doğru? http://www.radikal.com.tr/turkiye/53uncu-işçi-oldu-vekiller-ne-yaptı-90700002/ CHP'li taşeronbaşı, AKP'li yardımcı, tersaneciler için hayati önemdeki Milli Savunma Komisyonu Başkanı'ydı. Ölümlerin ayyuka çıktığı bir süreçte TBMM Tuzla Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyonun Tuzla ziyaretinde heyete yardımcı eşlik etti. Bu arada Tuzla'nın en büyük taşeron şirketi olan Umut Gemi'nin sahibi Hasan Uzunyayla ise CHP'nin Tuzla ilçe başkanıydı. Uzunyayla zamanla partide belediye meclis üyeliğine ve milletvekili adaylığına kadar yükseldi. Bu işbirliğinden ötürüdür ki TBMM Tuzla Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporundan taşeron işçiliğin gerekli olduğu sonucu çıktı. İşçiler ise tahmin edileceği üzere sahipsizdi. Taşeron işçiler diske bağlı liman, tersane, gemi yapım onarım işçileri sendikasına Limter İş üyeydi. Az sayıda üyesi bulunan sendika dirençli ve ısrarlı bir mücadele sürdürdü. Yöneticileri tutuklandı, şiddete uğradı ve işsiz bırakıldı. Buna rağmen sendika iş kazalarını gündeme getirmeyi başardı. Ancak yeterli örgütlenme oranına ulaşamadı. Karşısında patronlarla hareket eden Türk İş'e bağlı Dok Gemi İş Sendikası vardı. Bu sendika bir kez sokağa çıktı. O da Limter İş'in tersanelerdeki ölümleri protesto için iş bırakma kararı aldığı 28 Şubat 2008'de ölümleri değil, eylemcileri kınamak için. 30 yılda 180 işçi. GİSPİR verilerine göre 2014 yılı itibariyle Türkiye'de 99 tersane, 46 tekne, imal ve çekek yeri bulunuyor. Tersanelerden 56'sı, çekeklerden 36'sı faal olarak çalışıyor. İşçi sayısı 2014'te 20.334. http://www.gispir.com/content/uploads/kurumsal/dosya/gispir-sektor-raporu-2014.pdf. Aralık 2015 itibariyle 30 yılda 184 işçi iş kazalarında can verdi. ÇSGB'nin Temmuz 2016 verilerine göre sektörde kayıtlı 167.016 işçiden 13.414'ü sendikalı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devredilen Pendik Tersanesi'nde ise taşeron sistemi bulunmuyor. Her işçinin sendikaya üye olduğu askeri tersanede ölümcül iş kazası istisna kabul ediliyor. Özelleştirme çarpıyor. Türkiye'de elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı işlemi 1930'lara kadar genellikle yabancı şirketlerin elindeydi. Dağınık haldeki bu işletmeler 1939'da kamulaştırıldı ve dağıtım işi belediyelerin yetkisine verildi. 1970'te Türkiye Elektrik Kurumu TEK bünyesinde toplandı. Kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteren TEK 1993'te Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi TEAŞ ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ olarak ikiye ayrıldı. Aynı yıl yap işlet devret modeliyle elektrik üretimi özelleştirildi. Üretilen enerjiyi TEK'in satın alması yoluna gidildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun EPDK kurulduğu 2001'de TH3'e ayrıldı. Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi kuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin elektrik kurulu gücü içerisinde EÜH %27.8, serbest üretim şirketleri %59, yap işlet santralleri %8.3 ve yap işlet devre santralleri ise %3.2 paya sahip. http://www.enerji.gov.tr/tr-tr/sayfalar/elektrik. Yani üretim büyük oranda özelleştirildi. Hal böyle olunca santrallerde kaç kişinin çalıştığını, kaç iş kazasının meydana geldiğini, kaç işçinin can verdiğini ya da yaralandığını saptamak zor. TEDAŞ da 2004 yılında özelleştirme kapsamına alındı ve dağıtım bölgeleri 21'e çıkarılarak her biri özelleştirildi. TEDAŞ bir üst denetim organına dönüştürülürken binlerce nitelikli elektrik işçisi güvenceden yoksun kaldı. Dağıtım şirketleri arıza, bakım ve onarım alanında taşeronlaştı. EPDK'nın 2014 verilerine göre dağıtım sektöründe 44.943 işçi çalışıyor. Bu işçilerden 14.970'i kadrolu, 29.973'ü ise taşeron firmalara bağlı görev yapıyor. Taşeron işçilerin en yüksek olduğu bölge ise 4.202 işçisiyle İstanbul'un Avrupa yakasına bakan Boğaziçi bölgesi. http://www.epdk.org.tr/tr/dokumanlar/elektrik/yayınlar/raporlar/elektrik piyasası/gelişim raporu. Diske bağlı Enerjisi'nin açıkladığı rapora göre 2015 yılında en az 47 elektrik işçisi öldü. 22'si elektrik çarpması, 7'si trafik kazası, 5'i düşme, 4'ü ezilme, 3'ü boğulma, 2'şer kazada göçük, patlama ve vurulma sonucu. Elektriğin santrallerle dağıtım alanları arasındaki iletiminden sorumlu bir kamu kuruluşu olan TEİAŞ'ta 2003-2011 yılları arasında yalnızca 174 iş kazası meydana geldi. Bu kazalarda 16 işçi öldü, 73'ü ağır, 64'ü hafif yaralandı. Kaza sıklığı bakımından ülke geneline göre daha az kaza meydana geliyor. http://www.icerat.kku.edu.tr/journal/pap/1j/v4i2j5.pdf. CSGB'nin Temmuz 2016 verilerine göre bu sektörde kayıtlı 241.016 işçiden 57.977'si, yani %27'si sendikalı. Ocak 2003'te ise kayıtlı 134.510 işçi vardı. Bunlardan 115.534'ü, yani %86'sı sendikalıydı. Çarpan özelleştirme olmuştu. Maden çıkar, insan kalır. Anadolu'da kömür madenciliğinin tarihi yalnızca Zonguldak havzasında 1848'e kadar uzanıyor. Galata tüccarları İngiliz kömür, Ermeni karamanya, Fransız ereğli ve Gürcü kumpanyaları ile Maden Osmanlı Anonim Şirketi gibi özel kuruluşların üretim yaptığı kömür madenleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sonrası adım adım devlet kontrolü altına alındı. Bu amaçla 1935'te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü MTA kuruldu. 1957'de Türkiye Kömür İşletmeleri TKI, 1983'te Zonguldak ve çevresindeki üretim için Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK hizmete girdi. Madencilik ruhsatlarının verilmesi, arama ve üretim politikalarının belirlenmesi ve denetim yetkisi 1993'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde kurulan Madencilik İşleri Genel Müdürlüğü'ne, MİGEM, verildi. Türkiye Ekonomik Politikaları Araştırmaları Vakfı'nın, TEPAV, İLO ile 2015'te ortaklaşa hazırladığı Türkiye Kömür Madenciliği Sektöründe Sözleşmesel Düzenlemeler başlıklı rapora göre, Türkiye dünya genelinde 12 büyük kömür üreticisinden biri. Ülkedeki lignit rezervinin 14.7 milyar ton, taş kömürü rezervinin 1.3 milyar ton olduğu tahmin ediliyor. Rezervin %94'ü ısı değeri düşük olan lignitten oluşuyor. Lignitin %90'ı enerji ihtiyacı için elektrik santrallerine akıyor. https://www.tepav.org.tr/upload/files/1457-36-57-10-2.Türkiye_Kömür_Madenciliği_Sektöründe_Sözleşmesel_Düzenlemeler.pdf. Kömür üretimi 1965-2014 döneminde yaklaşık 10 kat artarken üretim her geçen yıl düştü. 1980 yılı başında taş kömürü üretiminin %80'i yerli üretimken, bu oran 1980'ler sonunda %45'e, 2012'de %7.28'e geriledi. AGY sayfa 29-30. Yine 1981'de kömür ihtiyacı hemen hemen karşılanırken, üretim-tüketim farkı 2012'de %20'lik bir açığa ulaştı. Sayıştay'ın 2011'deki tespitine göre, Türkiye'nin 1980'lerden beri uyguladığı özelleştirme politikaları, kitlerin madencilik faaliyetine devam etmesini zorlaştırdı. Yeterli fona sahip olmayan kitler, artan enerji ve kömür ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. AGY sayfa 25. Taş kömürü üretimi artık ancak ihtiyacın %10'unu karşılıyor. AGY sayfa 26. TTK'ya göre 1974'te 5 milyon ton olan satılabilir taş kömürü 2015'ten itibaren 1 milyon tonun altına indi. Anayasanın 168. maddesinde tabii servetler ve kaynakların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, aranması ve işletilmesi hakkının devlete ait olduğu vurgulandığı halde, 1970'lerin sonundan itibaren maden çıkarma işi Rodovans sözleşmesi yoluyla belirli bir süre için özel şirketlere devredildi. Aynı anda kömürle bağlantılı kitler 2002'den itibaren satışa çıkarıldı. İskenderun Demirçelik, Hekimhan ve Divriği Demirçelik, Etibank'a ait bakır, elektrometalurji, gümüş, krom ve alüminyum işletmeleri, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Ereğli Demirçelik, Çayeli Bakır, Yeniçelte Kömür Madeni ve Kiyaş Kömür. Bu tür sözleşmelere 2004'te Maden Kanunu'nda değişiklikle izin verildi. Ertesi yıl kaldırılsa da 2010'da yeniden Maden Kanunu'na kondu. Taşeron uygulamasından farklı olarak bütün üretimin devri anlamına gelen Rodovans taşeronu çağırdı. Bilhassa lignitte TK'yı yeraltı üretiminin %74.5'i Rodovans, %21.4'ü taşeron sistemiyle özelleştirdi. Açık madenlerinde %57'si özel şirketlere verildi. http://www.tki.gov.tr/dosyalar/dosya/2014/yillik faaliyet raporu.pdf. Böylece 2004'te 1 milyon ton civarında olan yeraltı üretimi, vahşi çalışma koşulları altında 2014'te 10 milyon tona çıkarıldı. Kazanın adresi özel madenler. Özelleştirme sonucu TTK'da 1980'de 41.927 olan kamu işçisi sayısı 2015'te 8.982'ye düştü. http://www.taskomuru.gov.tr/index.php soru işareti page eşit sayfa göster end işareti rid eşit 39. TK'de 2001'de 16.362 kadrolu 6.500 taşeron işçi vardı. 2014'te kadrolu sayısı 5006'ya düştü. Taşeron işçi sayısı 10.885'e çıktı. ÇSGB'nin Temmuz 2016 verilerine göre madencilik ve taş ocakları sektöründe kayıtlı 191.946 işçiden %18'i sendikalı. Oysa 2003'te 118.181 işçinin çalıştığı sektörde sendikalı oranı %81'di. Hal böyle olunca son 30 yılda en az 10 işçinin can verdiği 10 maden kazasının 9'u özel sektörde, biri özelleştirme aşamasındaki madende gerçekleşti. TBMM'de 2010'da madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre sektörde 2003-2008 arasında 41.111 iş kazası oldu. Bu kazalarda 488 işçi can verdi, 616'sı yaralandı. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekçe/belge/kararlar/d23/tbmm_arasdirma_komisyonu_raporu.pdf. Kazalarda ilk 4 sırayı kaya, toprak ve malzeme düşmesi, cisim sıkıştırması, kişilerin düşmesi ve makine kaynaklı kazalar oluşturuyor. Grizu nedeniyle meydana gelen kazaların sayıca az oldukları ancak ağır ölümcül sonuçlara yol açtıkları görülüyor. Türkiye dünyada kaza şampiyonu. TEPAB raporuna göre Türkiye üretilen her 1 milyon kömür başına yaşanan işçi ölümü bakımından bu alanda şampiyonluğu elinde bulunduran Çin'in hemen altında yer alıyor. Ancak madenlerde üretilebilecek enerji birimi başına en yüksek kaza oranı bakımından Çin'in önünde bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 2011 yılında madencilik sektörüne ilişkin hazırladığı raporda kazaların ortak nedenleri olarak ilk 3 sırada risk değerlendirmesi yapılmamasını, taşeron uygulamasını ve üretim zorlamasını gösterdi. Rapora göre işverenler kaza maliyetini azaltıcı önlemler almıyor, donanımlı ve tecrübeli iş güvenliği uzmanı sayısı yetersiz kalıyor, madenlerde risk değerlendirmesi iş yerlerine özel hazırlanmıyordu. https://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/ddk49.pdf. DDK raporu 2 yıl önceden 13 Mayıs 2013'te 301 işçinin can verdiği Manisa Soma'daki katliamı ciddi eksiklikler vurgusuyla haber veriyordu. Fakat DDK'nın uyarılarının bir kısmı Soma'dan sonra hayata geçirildi. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 65.